Ayrı Malta, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 55. 12. Bölüm. Bir gece Ethem boğuk bir inleme sesine uyandı, bir an uyku ile uyanma arasına gidip geldi. Sonra Umayma'nın ıstıraplı "ah sırtım, ah karnım" diye inlediğini fark etti, doğruldu ve ona baktı. "Bunu hep yapıyorsun, sonra da bir şey olmadığı ortaya çıkıyor, mumu yaksana."
"Kendin yak" değil dedi Umayma, "bu sefer gerçekten geliyor."
Ethem kalktı, mutfak aletlerinin arasında mumu aradı buldu ve yakıp yatağın yanındaki alçak masanın üzerine yerleştirdi. Mumun zayıf ışığına Umayma dirseklerinin üzerinde yarı doğrulmuş inliyor, zorlukla nefes alabilmek için başını kaldırıyordu. "Sancın olduğunda hep öyle olduğunu sanıyorsun" dedi Ethem. Umayma'nın yüzü asıldı.
"Hayır, bu sefer eminim, geliyor."
Ethem Umayma'nın sırtını barakanın duvarına yaslamasına yardımcı oldu. "Her ne olursa olsun bu ay olacak. Cemaliye'ye gidip ebe getirene kadar dayanabilecek misin?"
"Yolda dikkat et, vakit ne?"
Ethem gökyüzüne bakmak için dışarı çıktı, sonra "neredeyse gün ağaracak, hemen gelirim" dedi. Hızla Cemaliye'ye doğru yola koyuldu. Kısa süre içinde yaşlı ebenin elini tutarak, karanlıkta yol alarak geri döndü. Baraka'ya yaklaştıkça Umayma'nın sessizliği yırtan çığlıkları duyuluyordu. Ethem'in kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Adımlarını hızlandırdı ama bir süre sonra ebe bundan şikayetçi oldu. Baraka'ya beraber girdiler. Ebe pelerinini çıkararak Umayma ile neşeli bir sesle konuştu.
"Mutlu son geldi, sabırlı ol, her şey iyi olacak."
"Nasılsın?" diye sordu Ethem.
"Sancıdan ölmek üzereyim" diye inledi Umayma. "Vücudum parçalanıyor, kemiklerim kırılıyor sanki, beni bırakma." "Dışarıda beklesin, daha iyi" dedi ebe.
Ethem barakadan açık havaya çıkınca yanı başında birisinin durduğunu fark etti. Onu iyice görmeden bile tanımıştı. Göğsü sıkıştı ama İdris kibarlık numarası yaptı. "Doğum sancıları başladı mı? Zavallı şey. Karın da bunu geçiredi, fazla zaman olmadı. Sancısı çok uzun sürmüyor. Sonra da kısmetinde, kaderinde ne varsa onu alıyorsun. Benim payıma Hint düştü. Tatlı bir şey ama tek yaptığı altını ıslatmak ve ağlamak. Sakin ol." "Allah'ın dediği olur" dedi Ethem dişlerini sıkarak. İdris kaba bir şekilde güldü. "Cemaliye'deki ebeyi mi getirdin?"
"Evet."
"Pis, aç gözlü bir kadın. Biz de onu çağırdık. Ama yaptıkları için fazla para istedi. Ben de onu tekme tokat gönderdim. Evinin yakınlarından geçtiğimde bana hala beddua eder."
"İnsanlara bu şekilde davranmaman gerekir" dedi Ethem tedirginlikle.
"Küçük adam, bana insanlara kötü davranmamı öğreten baban oldu." Umayba'nın sesi cırtlak bir çığlık halini aldı. Vücudunun içinde meydana gelen yırtılmanın bir yankısıydı sanki. Ethem söylemek istediklerini engellemek için dudaklarını büzdü. Sonra endişe içinde Baraka'ya yaklaştı, yumuşak bir sesle "cesur olmaya çalış" dedi.
"Cesur ol Umayma" diye yüksek sesle tekrar etti İdris.
Ethem karısının İdris'i duyacağından endişe etti ama kızgınlığını bastırarak sadece "evden biraz uzaklaşalım bence" dedi.
"Benimle eve gel, sana bir bardak çay veririm. Beraberce Hind'in hordamasını seyrederiz."
Ama Ethem İdris'in barakasına yaklaşmadan kendi barakasından uzaklaşmakla yetindi. İçinden ağabeyine beddua ediyordu. İdris de onu takip etti.
"Güneş doğmadan baba olacaksın" dedi İdris. "Bu büyük bir değişiklik. Ama iyi taraflarından biri şu ki babanın o kadar kolaylıkla ve o kadar akılsız bir şekilde yıktığı türden bir ilişkiyi yaşayabileceksin."
Ethem bıkkınlığını dile getirdi.
"Bu konuşmalarla beni rahatsız ediyorsun."
"Başka konuşacak neyimiz var ki?"
Ethem birkaç dakika boyunca istemeden sessiz kaldı. Sonra "İdris, arkadaş olmadığımızı biliyorsun. Neden durmadan beni takip ediyorsun?" dedi. İdris bir kahkaha kopardı.
"Sen iki üstah çocuk. Karının çığlıkları beni derin bir uykudan uyandırdı ama kızmadım. Tam tersine yardımcı olmak için yanına geldim. Baban da benim gibi bu çığlıkları duymuştur ama katı yürekli bir yabancıymış gibi dönüp uyumaya devam etmiştir."
İkimiz de kaderin bize neler hazırladığını biliyoruz dedi Ethem kızgınlıkla. Benim seni görmezden geldiğim gibi sen de beni görmezden gelemez misin?
Ethem, benden nefret etmenin sebebi senin evden kovulmama neden olmam değil. Benden nefret ediyorsun çünkü sana kendi zayıflarını hatırlatıyorum. Benden nefret ettiğin şey senin günahkarlığının yansıması. Senden nefret etmem için bir nedenim kalmadı benim. Aslında sen şimdi benim tesellimsin, unutmama yardımcı oluyorsun. Unutma biz komşuyuz ve bu çöldeki ilk canlılarız. Çocuklarımız burada yan yana yürümeyi öğrenecekler.
Bana işkence etmeye bayılıyorsun. İdris'in cevap vermesi o kadar uzun bir zaman aldı ki Ethem sohbetin sona erdiğini umdu. Derken İdris,
neden anlaşamıyoruz diye sordu.
Çünkü ben hayatını kazanmaya çalışan bir seyyar satıcıyım. Sense kavga çıkarmayı ve sorun yaratmayı meşgale edinmiş birisin. Umayma'nın çığlıkları yoğunlaşarak tizleşti. Ethem de yalvarırcasına başını kaldırdı. Karanlığın dağılmakta olduğunu, dağın arkasından şafağın söktüğünü fark etti.
Sancı ne kadar korkunç bir şey diye bağırdı Ethem.
İnsanın boş zamanının olması da ne kadar harika bir şey diye güldü İdris. Sen vakıfı yönetmek ve flütünü çalmak için yaratılmıştın.
Sen gül, ben burada acı çekiyorum.
Neden? Acı çekenin karın olduğunu sanıyordun.
Beni rahat bırak yeter diye haykırdı Ethem endişeden girilmişti. Bedelini ödemeden baba olabileceğini mi sanıyorsun diye sordu İdris çıldırtıcı bir sükunetle. Ethem iç geçirdi ama bir şey demedi.
Sen akıllı bir insansın dedi İdris anlayışla. Sana torunlarını mutlu edecek bir iş önerisinde bulunmaya geldim. İçeriden gelen sesler bir son değil bir başlangıcın habercisi. Arzularımız sadece başlarımızın üzerinde gürültücü çocuklardan oluşan bir tepe kurmakla tatmin olabilir. Ne dersin?
Neredeyse güneş doğdu. Git biraz uyu. Yine uzun bir çığlık yükseldi. Ethem de kendini işe yaramaz hissedip artık karanlıkta yavaş yavaş seçilmeye başlanan barakaya döndü. Oraya ulaştığında Umayma kederli bir şarkının sonundaymış gibi derin bir şekilde iç geçirdi.
Nasılsın diye sordu Ethem kapıya gelince.
Bekle dedi ebe. Ethem'in yüreği rahatlamaya can atıyordu. Zira kadının sesinde muzaffer bir ton vardı. Kısa süre sonra ebe kapıda belirdi.
İki oğlan.
İkiz mi?
Allah ikisinin de bahtını açık etsin.
Ethem'in hemen arkasında İdris'in kahkahası patladı ve İdris böylece İdris bir kız babası ve iki oğlan amcası oldu. Barakasına doğru giderken şarkı söylüyordu.
Talihim kısmetim nereye gitti? Söyle bana ey zaman söyle bana.
Anneleri onlara Kadri ve Hümam adlarını vermek istiyor dedi ebe.
Mutluluktan uçan Ethem Kadri ve Hümam, Kadri ve Hümam diye mırıldandı.
13. Bölüm. Oturup yemeğimizi yiyelim dedi Kadri yüzünü gömleğinin ucuyla silerken. Hümam batmakta olan güneşe baktı ve evet geç oldu dedi. Makattam'ın eteğinde kumlara oturup bağdaş kurdular ve kırmızı çizgili mendilin düğümünü açarak içinden ekmek, falafel ve pırasa çıkardılar. Bazıları etrafta dolanan, bazıları da sakin sakin geviş getiren koyunlarına arada bir bakarak yemeye başladılar. İkizlerin yüz hatlarında veya görünüşlerinde birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlayacak bir şey yoktu. Ama Kadri'nin gözlerindeki çarpıcı avcı bakışı görünüşüne belirgin bir sertlik katıyordu.
''Bu çöl bizim olsa başkalarıyla paylaşmamız gerekmese'' dedi Kadri ağzı yemekle dolu. ''Koyunların her yerde otlamasına izin verebilir, endişe etmek zorunda kalmazdık.''
Ama bu çöl Atuf, Kafır el-Zagari ve el-Hüseyniye'den çobanlara da ait ve onlarla dost olmakla belalardan kaçınabiliriz.
Kadri alay ederek güldü ve ağzından dört bir yana yiyecek parçacıkları saçıldı.
Bu çıkmaz sokak türü mahallelerde senin gibi dost olmak isteyen insanlarla başa çıkmanın tek bir yolu vardır, o da dayak.
Ama...
Aması maması yok Hümam, tek bir yolu var. Bir adamı gömleğinden yakalayıp kafasına vurur ve bırakırsın. Yüzüstü düşer veya sırtüstü.
Bu yüzden de sayamayacağımız kadar çok düşmanımız var.
Ne var yani, onları sayman için biri sana para mı veriyor?
Hümam derin düşüncelere dalmıştı. Çok uzaklardaydı. Önce biraz ıslık çaldı. Sonra düşünceli bir sessizlikte karar kıldı. Tek bir pırasa seçti, ağırlığını tarttı ve onu büyük bir iştahla ağzına tıktı. Sonra da dudaklarını şapırdattı.
Onun içindir ki yalnızız ve kimseyle konuşmadan çokça zaman geçiriyoruz.
Konuşup da ne yapacaksın? Devamlı şarkı söylüyorsun zaten.
Hümam ona samimiyetle baktı. Yalnız olmanı, senin keyfini kaçırdığı izlenimine kapılıyorum bazen dedi.
Ben daima keyfimi kaçıracak bir şeyler bulurum. Yalnız olayım veya olmayayım.
Aralarına sessizlik çöktü. Sadece ağız şapırtıları duyuluyordu. Bulundukları yerden bir grubun dağdan aşağıya Atuf'a doğru şarkı söyleyerek indiğini gördüler. Bir tanesi bir dize söylüyor, diğerleri ona cevap veriyordu.
Çölün bu kısmı bize ait. Eğer kuzeye veya güneye gidecek olsak herhalde bir daha geri dönemezdik dedi Hüman. Kadri bir kahkaha kopardı. Kuzeyde de güneyde de beni seve seve öldürmek isteyecek insanlar vardır. Ama bir tanesi bile benimle dövüşmeye cüret etmeyecektir.
Hüman koyunlara gözünü dikmişti. Cesaretin yok demiyorum ama unutma ki hayatımızı büyük babamızın ismine ve her ne kadar kendisiyle kavgalıysak da amcamızın korkunç şöhretine borçluyuz. Buna cevaben Kadri kaşlarını çatlama sesini çıkarmadı. Uzakta batıda hatları silik muazzam bir tapınak gibi görünen konağa göz attı.
O konak, onun benzerini başka hiçbir yerde görmedim. Dört bir tarafı çölle çevrili, yanı başında kavgalarıyla ve iğrençlikleriyle ünlü sokaklar var. Civardaki en zalim adama ait ve o adam bizim büyük babamız. Burnunun dibinde yaşamalarına rağmen torunlarının hiç görmediği bir büyük baba.
Hüman konağa doğru baktı. Babamız ondan hep saygıyla ve hayranlıkla söz ediyor dedi.
İdris amcanın tek yaptığı ise ona küfretmek.
Ne olursa olsun o bizim büyük babamız dedi Hümam. Sesi yumuşaktı.
Peki bunun bize ne yararı var oğlum? Babamız o el arabasının arkasında uğraşıp durur. Annemiz gün boyunca ve gece yarılarına kadar yorulur durur. Biz de yalın ayak ve neredeyse çırılçıplak bir halde bu koyunlarla gezeriz. Bu arada o da orada merhametten yoksun bir şekilde o duvarların arkasında oturur. Hayal bile edemeyeceğimiz ölçüde rahat bir hayat sürer.
Yemeklerini bitirdiler. Hümam mendili silkeledi, katladı, cebine soktu ve sırt üstü uzandı. Elleri başının arkasında görünmez bir huzur yayan berrak gökyüzüne baktı. Ufuk dalgalanan uçurtmalarla doluydu. Kadri ayağa kalktı, işemek için sırtını döndü. Babam onun eskiden çok çıktığını, gidip gelirken yanlarından geçtiğini söylüyor. Ama artık kimse onu görmüyormuş. Sanki bir şeylerden korkuyor. Onu görmeyi çok isterdim dedi Hümam hülyalı hülyalı.
Öyle inanılmaz bir şey göreceğini sanma. Babamıza veya İdris amcamıza veya her ikisine benzediğini keşfederdin herhalde. Ona yaptıklarından sonra babamın ondan bu kadar saygıyla söz etmesine çok şaşıyorum.
Ya onu çok seviyor ya da verilen cezanın haklı olduğunu kabullendi.
Veya hala affedilmeyi umuyor.
Babamızı anlamıyorsun. O iyi kalpli ve sıcak bir insan.
Kadri tekrar yere oturdu. Ondan fazla hoşlanmıyorum, senden de hoşlanmıyorum. Yemin ederim büyük babamızla ilgili bana yanlış gelen bir şeyler var. Hiç kimsenin saygısını hak etmiyor. İçinde bir parça olsun anlayış olsaydı, kendi kanından ve canından olan insanlara bu kadar delice davranmazdı. Ben ona amcamızın gözüyle bakıyorum. Çağımızın lanetlerinden biri o.
Belki de onun en kötü yanları dedi Hümam gülümseyerek, senin o kadar gurur duyduğun özelliklerin yani gücün ve cesaretin.
Bu topraklar ona bedava verildi. Burayı almak için çalışmak zorunda kalmadı. Ama yine de zalim ve acımasız.
Benim kısa bir süre önce kabullendiğim şeyi inkar edemezsin. Hükümdarın kendi bile bu çorak topraklarda tek başına yaşamayı kaldıramadı.
Bize anlattıkları o hikaye onun dünyaya karşı bu kadar kızgın olmasını haklı çıkarır mı sence?
Bundan daha önemsiz nedenlerle de insanlar itip kakılır.
Kadri testiden doyana kadar içti, sonra geğirdi. Peki torunları da mı günah işledi?
O soysuz koyun gütme konusunda bir şey biliyor mu? Vasiyetnamesinde bize ne bırakacağını bilmeyi çok isterdim.
Hümam iç geçirdi. Bizi sıkıntılardan kurtaracak bir servet dedi rüyada gibi. Ne istersek onu yapacağız. Hayatımızı eğlenerek ve şarkı söyleyerek geçireceğiz.
Babama benziyorsun. Pislik içinde, çamur içinde çalışır. Bir yandan da bahçenin gölgesinde flüt çalmayı hayal ederiz. Sana gerçeği söyleyeyim mi? Ben İdris amcayı babama tercih ediyorum.
Hümam yerinden doğrulup esnedi, sonra da ayağa kalkıp gerindi.
Her neyse, biz de bir şeyler başarıyoruz. Bize yeten bir evimiz var, hayatımızı kazanıyoruz. Keçilerimiz var, sütlerini satıyoruz. İyice besleyip onları da satıyoruz. Annemiz de yünlerinden bize giysi örüyor.
Peki flütle bahçe ne olacak?
Hümam cevap vermedi. Ayağının dibinde duran değneği aldı, koyunlara doğru yöneldi. Kadri ayağa kalktı. Alaycı bir ses tonuyla konağa doğru bağırdı.
Mirasçıların olmamı senin için uygun mu? Yoksa hayatın boyunca yaptığın gibi ölümünden sonra da mı bizi cezalandıracaksın? Cevap ver Cebel abi!
Cevap ver Cebel abi diye yankılandı sesi.
14. Bölüm. Uzaktan birisinin kendilerine doğru geldiğini gördüler ama kim olduğunu anlayamadılar. Karaltı yavaş yavaş yaklaştı. Kim olduğunu nihayet anladıklarına Kadri içgüdüsel olarak doğruldu. Güzel gözleri parladı. Hümam kardeşini gülümseyerek seyretti. Sonra koyunlara bir göz attı. Kardeşini alçak sesle yakında hava kararacak diye hatırlattı.
İsterse şafak olsun kime ne dedi Kadri mağrur bir ifadeyle.
İki adım attı ve genç kadını karşılamak için kollarını kaldırıp salladı. Kadın da kısmen geldi uzun yoldan, kısmen de terlikleriyle kumda ilerlemenin zorluğundan dolayı iki kardeşin bulunduğu yere yaklaşmakta zorlanıyordu. Baştan çıkarıcı, küstah, ışıl ışıl gözleriyle ikisine de bakıyordu. Omuzlarına kadar pelerinine sarılmıştı, sadece başı ve boynu açıktaydı. Örülmüş saçları da rüzgarda uçuşuyordu. Kadri yüzündeki sertliğin tüm izlerini ortadan kaldıran bir sevimlilikle ona seslendi.
''Selam Hind!''
''Selam!'' dedi Hind Kadri'ye ve Hümam'a da ''İyi akşamlar kuzen!'' diye ekledi.
''İyi akşamlar kuzen, nasılsın?'' dedi Hümam gülümseyerek.
Kadri Hind'in elini tuttu ve onu bulundukları yerin birkaç metre ötesindeki büyük bir kayaya götürdü. Kayanın arkasına dağa bakan, çölden ve sakinlerinden uzak olan tarafına geçtiler. Kadri Hind'i kendine çekip kollarına aldı ve onu uzun uzun öptü. Dişleri birbirine değdiğinde genç kadın bir anlığına kendinden geçecek gibi oldu. Sonra kendini Kadri'nin kollarından kurtarmayı başardı. Derin derin nefes alırken pelerinini düzeltti. Kadri'nin gözlerini dikip bakışı karşısında gülümsedi. Ama aklına bir şey gelince gülümsemesi kayboldu. Yüzünü ekşitti bıkkınlıkla. ''Kaçmak için mücadele etmem gerekti. Ne biçim bir hayat bu?'' dedi. Kadri Hind'in ne demek istediğini anladığını göstermek için kaşlarını çattı.
''Düşünme artık bunu.'' diye atıldı. ''Anne babalarımızın hepsi salak. Benim iyi kalpli babam aptal, senin acımasız baban ondan da aptal. Bize nefretlerinden başka bir şey bırakmak istemiyorlar. Salaklar, kaçmayı nasıl başardın anlat bana.''
Hint derin derin iç geçirdi. Sıradan bir gündü bugün. Annem de babam bütün gün tartıştılar. Babam anneme birkaç defa vurdu. Annem de ona bağırdı ve küfretti. Öfkesini de bir testiden çıkardı, kırdı ona. Bugün bütün yaptığı bu oldu. Zaten babamın boğazına sarılıp onu boğmaya çalışıyor. Bu arada babam da ona vuruyor, annem de ona küfredip duruyor. Ama babam sarhoş olduğu zaman yapılacak tek şey oradan uzaklaşmaktır. Kaçmayı o kadar çok istedim ki hayatımdan öylesine nefret ediyorum. Sakinleşmek için gözlerim acıyana kadar ağlıyorum. Boş ver şimdi, babamın giyinip çıkmasını bekledim, sonra da pelerinimi aldım. Tabii annem de beni durdurmaya çalıştı ama ondan kurtuldum ve çıkıp geldim.
Kadri Hind'in elini tuttu. Senin nereye gittiğini tahmin etmedi mi diye sordu.
Sanmıyorum, önemli değil. Ne olursa olsun babama söylemeye cesaret edemez.
Kadri kesik bir kahkaha attı. ''Babam bilse ne yapar sence?'' diye sordu.
Hint de biraz şaşkınlıkla da olsa onunla beraber güldü.
''Ama ondan korkmuyorum. Gerçi çok sert olabiliyor. Hatta onu sevdiğimi bile söyleyebilirim.
O da beni sever, acımasızlığına rağmen saf bir şekilde sever. Dünyada en çok sevdiği kişi olduğumu bana söylemek aklına bile gelmiyor. Belki de onun için bu kadar mutsuz hissediyorum kendimi dedi.
Kadri Kaya'nın yanına yere oturdu. Oturması için ona yana başına gösterdi. Hint yere oturdu. Hareketlerine engel olan pelerinini üzerinden attı. Kadri ona doğru eğilip yanağını öptü. Bu durumda senin baban yerine benim babama gitmeyi denemek daha kolay olacak herhalde. Buna rağmen babam da senin babandan söz edildiğinde çok öfkeleniyor. Onun iyi bir tarafının olabileceğini reddediyor.
Hint babasının Kadri'nin babasına ne dediğini hatırlayarak güldü. Seni insan, babam ona öyle küfrediyor.
Kadri ona mağrur bir ifadeyle baktı. Senin baban benimkini kaba olmakla suçluyor. Benim babam da seninkini fazla kibar olmakla suçluyor. Her neyse hiçbir zaman hiçbir konuda anlaşamıyorlar.
Kadri meydan okumak ister gibi başını yukarıya kaldırdı ve tehditkar bir tavırla
''Ama biz ne istersek onu yapacağız.'' dedi.
Hint ona şefkatle baktı. ''Babam da ne isterse onu yapabilir.''
''Benim de yapabileceğim çok şey var. Sarhoş amcam senin için nasıl bir gelecek istiyor?''
Hint kendini tutamayıp güldü. İtiraz ile şaka karışımı bir ses tonu ile konuştu. ''Babamdan söz ederken daha saygılı olman gerekir.''
Kadri'nin kulağını çekti.
Hep kendi kendime sorarım benim için nasıl bir gelecek istiyor diye. Bazen benim hiç evlenmemi istemiyor diye düşünürüm.
Kadri ona şaşkınlık içinde baktı. Hint konuşmasına devam etti.
Bir defasında büyük babamızın evine öfkeyle bakıp şöyle dediğini duydum. Eğer çocuklarının ve torunlarının utanç içinde yaşamasını istiyorsa bile kız torunu için de mi aynısını istiyor? Hint'e en uygun tek yer o kapalı konak. Bir defasında da anneme Kafur el-Zagar ile bir adamın benimle evlenmek istediğini söyledi. Annem çok sevindi ama babam buna öfkelendi ve ona bağırdı. Seni kaltak, seni aptal şey. Kafur el-Zagar ile bu adamın nasıl birisi olduğunu sanıyorsun. Konağın en alt düzey hizmetkarı bile ondan iyidir ve büyük ihtimal daha temizdir. Annem iş geçirdi ve ona peki Hind'e uygun olan kim var diye sordu. Babam da evinin duvarları arkasında gizlenmekle olan zorba bunu biliyor. Hind onun torunu ve dünyadaki hiç kimse ona layık değil. Onun benim gibi bir kocası olmasını istiyorum. Annem kendini tutamayıp annesi gibi sefil olmasını mı istiyorsun diye sordu. Babam da bir hayvan gibi saldırdı annemin üstüne ve onu o kadar tekmeledi ki annem barakadan kaçmak zorunda kaldı.
Baban aklını kaçırmış olmalı.
Büyük babamızdan nefret ediyor ve ondan söz ettiği zaman hep küfrediyor ama kalbinin derinliklerinde onun oğlu olmaktan gurur duyuyor.
Kadri yumruğuyla bacağına vurdu. O adam büyük babamız olmasaydı bizim için daha iyi olurdu herhalde.
Öyle herhalde dedi Hint buruk bir sesle.
Kadri sözlerine uygun düşen heyecanla onu kendine çekti, sımsıkı sarıldı. Onu kollarında uzun uzadıya tuttu derken ikisinin de aklındaki sıkıntılı düşüncelerin yerini yoğun bir tutku aldı. ''Dudaklarını uzat bana'' dedi Kadri. Bu noktada Hümam Kaya'nın yanında durduğu yerden ayrıldı. Yüzünde kederli ve çekingen bir gülümsemeyle sessizce koyunlara doğru yöneldi. Havanın bile aşkın nefesiyle sarhoş olduğunu, aşkın da sorunların habercisi olduğunu düşünüyordu. Ama kendi kendine Kadri'nin yüzü o kadar huzurlu, o kadar şefkatliydi ki, sadece o kayanın ardındayken öyle görünüyor. Sorunlarımızı ortadan kaldırmak için aşk gibisi yok dedi. Gökyüzü alacakaranlığa teslim olurken rengi giderek soluyor, batıdan da bir esinti geliyordu. Bu sahneye uzaklardan duyulan veda melodisi benzeri bir sihir eklendi. Bir erkek keçi bir dişi keçinin üzerine atladı. Hümam kendi kendine konuşmaya devam etti. O keçi yavrulayınca annem sevinecek. Ama bir insanın doğumu korkunç sorunlara da yol açabilir. Biz daha doğmadan lanetlendik. Bu kadar nefrete inanamıyorum. Bunun için hiçbir neden olamaz. Hele de iki kardeş arasında. Bu nefreti daha ne kadar zaman çekmeye devam edeceğiz? Geçmiş unutulsa bile şimdiki zaman harika olurdu. Ama biz hak iddia edebileceğimiz tek şanın ve bildiğimiz tüm sefaletin kaynağı olan o konağa bakıp duracağız. Çiftleşmekte olan keçilere bakmaya daldı. Yüzünde bir gülümsemeyle ıslık çalarak ve değneğini sallayarak koyunları topladı. Etrafındaki hayata karşı kayıtsızmış gibi yerinde sapasağlam duran sessiz kayaya doğru dönüp baktı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 66.